Aydın 5, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 49. Kyle'ın dönüşünden 3 ay kadar sonra bir gün annemle evdeyken cep telefonu çaldı. Arayan babamdı. Annemin yüzünün acıyla kasıldığını gördüğüm an bir yerde büyük bir felaket yaşandığını anladım. Telefonu kavrayan parmaklarının gevşediğini, ağzının sessiz bir dehşet çığlığıyla açıldığını gördüm. Sallandı, güçlükle ayakta durmayı başardı. Tutmak için yanına koştuğumda gözlerinden yaşlar geliyordu. Kyle 10 yıllık beyaz Nissan'ını Amiral Farragut Parkı'nda, gölün kenarında, Knoxville'in güzel kuzey sahilinde, çocukken yazları sık sık oyun oynadığımız ağaçların altında durdurmuştu. Dönüşünden bu yana araba kullandığı çok ender günlerden biri olmalıydı. Çünkü genellikle otomobil kullanmaktan kaçınıyordu. Labradorunu gezdiren bir kadın Kyle'ı arabasının içinde dakikalar boyunca oturur görmüştü. Kendi kendine konuşuyor gibi geldiğini, sonunda ağlamaya başladığını, yanaklarından yaşlar döküldüğünü gördüğünü anlattı. Neden böyle üzgün olduğu hakkında hiç fikri yoktu. Ama onun gözünde vasıflı bir hemşireydi, izlediği bu delikanlı rahatsız olmalıydı. Kyle bagajdan futbol maçlarında kullandığı katlanır iskemlesiyle bir de naylon çekme halatı çıkarmış, sonra da ormana dalmıştı. Orada o sıcak ve yumuşak Nisan öğleden sonrasında benim o güzel kardeşim halatı bir ağaç dalından aşırmış, bir ucunu ağaca bağlayıp diğeriyle kendi boynuna bir ilmik attıktan sonra iskemlesinin üzerine tırmanmış ve kendini bırakmıştı. Kaygılı hemşire bir yandan 911'i ararken Kyle'ın peşinden ormana dalmıştı. Kyle'ı bulduğunda bedeni hareketsiz sallanıyordu. Genç kadın haykırdı. Yakından geçen bir koşucudan yardım istedi. İkisi bir çakıyla halatı kesmeyi başardı. Kyle'ın yüzü morarmıştı. Ancak hala soluk alıyordu. Sağlık görevlileri yetiştiğinde kalbi durmuştu. Onu bir defibrilatöre bağlayıp yeniden çalıştırdılar. Bütün gece durumu belirsiz kalacaktı. Kyle ölmedi. Buna yaşamak denirse. Halat beynine giden kanı kesmiş, ciddi bir felce neden olmuştu. Küçük kardeşim 21 yaşında hayatının sonuna kadar salyasını tutamamaya, tekerlekli sandalyeye gezdirilmeye, sıvıyla beslenmeye ve 24 saat tıbbi bakıma mahkum oldu. Konuşup iletişim kurabiliyordu ama bunlar sadece temel şeylerdi. Bir iki anlaşılabilir kelimenin yanında baş işaretleri ve homurtulardan oluşuyordu. Başı bir langırt makinesindeki gevşek rulman gibi bir yandan diğerine sallanıyordu. Sevierville yakınlarında iyi yönetilen bir bakım evi bulduk. 30 kilometrelik mesafedeki Serenity Ridge her gün gidilecek kadar yakındı. Bu klinikler sanki hiç umudun kalmadığı hallerde ailelere yine de bir çeşit umut vermek için hep rahatlık ve yenileme simgeleri içeren adlar taşır. Dinginlik, ahenk, ilkbahar, çimenlik. Kyle ormana girdiği günden 5 hafta sonra ambulansla Serenity Ridge'e nakledildi. Babam gittiği ilk ziyaretten yüzü mermer gibi bembeyaz döndü. Aylar boyunca içine kapandı. Annem daha da fazla içmesine rağmen yaşadıklarının üstesinden gelemiyor gibiydi. Oysa gerçekten hepimiz Kyle'ın hayatta olmasından, ruhen olmasa da beden olarak yanımızda bulunmasından bir çeşit rahatlık hissediyorduk. Onu hala sevebilmenin, Knoxville mezarlığının pas renkli soğuk toprağına gömmek zorunda olmamanın rahatlığını... Ne var ki tanıdığımız delikanlı, hayatımızı sevgi ve mizahla zenginleştiren tatlı ve duygulu Kyle, aptalca muziplikleriyle bizi güldüren ya da Danny Boy söylerken hepimizin gözlerini yaşartan kızarmış yüzlü Kyle. O Kyle bir daha dönmemek üzere gitmişti. 8. Bölüm Geçmiş. Irak'ta olanlar her neyse, sevdiğim bütün erkekler, Jack, Kyle, babam üzerinde kötü bir efsun bırakmış olmalıydı. Kyle'ın intihar girişiminden sonra Jack, evlenecek olduğum erkek kaya gibi sağlam durdu, beni teselli etti, sevdi, özen gösterdi. Oysa o da içiyordu. Daha önce hiç görmediğim kadar huysuz ve gergindi. Irak'tan önce tanıdığım en sakin, ayakları en yere basan insandı. Irak'tan sonra hala sevgi dolu, hala ilgiliydi. Ama tek başına daha fazla zaman geçirmek istiyor, bu arada çok daha az konuşuyordu. Bazen bakışları uzaklara dalar, bu bakışı da bana aklında rahatsızlık verici bir şeyler olduğunu anlatırdı. Tıpkı Kyle veya babamda olduğu gibi savaşa en ufak bir değinme bile hayır, hayır idi. İçlerinden herhangi birinin elinde bir birayla oturmuş, çarpışma tecrübeleri hakkında çene çaldığını görmedim. Hiç. Eski asker toplantılarına bile gitmiyorlardı. Onları böylesine değiştiren nasıl bir olaydı? Ne görmüşler, ne yapmışlardı? Neden içimde hiçbirinin asla hatırlamak istemediği bir sır sakladıkları duygusu vardı? Kyle'a gelince haftalarca onu düşündüm, onun için ağladım. Kış gecelerinde uyuyamayacak kadar korktuğu için yatağımı paylaştığım sarı saçlı küçük çocuğa ağladım. O dolgun yanakları ve sıkı sıkı sarılmalarının anısı için ağladım. Teşekkür yerine teşir diyen küçük oğlan için, onu geri dönemeyeceği bir yere sürükleyen görünmez bir yaranın ıstırabını yaşayan kayıp bir kardeş için, bazı günler tam araba kullanırken ya da alışveriş merkezinde veya Jack'le yemek yerken birden gözlerimden yaşlar boşanıveriyordu. Saddam ordusundan geri kalan askerlerle, çeşitli direnişçi gruplarıyla çatışmalarla ilgili bulabildiğim her gazete haberini tekrar tekrar okudum. Adlarını ve yerlerini haritalarda aradım. Felluce, Necef, Ramadi. Aynı konuda yüzlerce YouTube videosu izledim. Bir sürü eski asker sayfasını ziyaret ettim. Bazıları Irak'taki görevleri sırasında gerçek cehennemi yaşadıklarını iddia ediyor, kimileri de yapılanların çocuk oyuncağı olduğunda ısrar ediyordu. Bana kalırsa bütün bunlar insanın cephe gerisinde ya da sinirleri gerginlikten kopacakmış gibi cepheye yakın olmasına bağlıydı. Yol kenarındaki bombalar, kanlı çatışmalar ve tekrarlanan intikaller ve bunların o ürkütücü travma sonrası stres bozukluğuna yol açması hakkında sürüyle haber okudum. Rahatsızlık travma sonrası stres bozukluğu olarak adlandırılmadan çok önce savaş sonrası nevroz diye tanınıyor ve depresyona, uykusuzluğa, kaygıya, paranoyaya, sanrılara, ilaç bağımlılığına ve bir zamanların salim ve sağlıklı olan insanlarını tabancalarını şakaklarına dayayıp kendi beyinlerini dağıtmaya kadar götüren bir dizi başka ruh sağlığı ve hastalıkla ilgili soruna yol açtığı biliniyordu. Bir de keşişler gibi kendi içlerine kapananlar da vardı. Oysa Kyle'ın ruhunu ona bir daha erişemeyeceğim ölçüde yaralayanın ne olduğunu öğrenmek imkansızdı. Kyle'a yakın olduğum son anları Amiral Farragut olayından 3 gün öncesini hatırlıyorum. Annemle babamın arka verandasında iki sallanır sandalyeye oturmuştuk. Kyle bir cigaralık tüttürüyordu. Kırmızı damarlı gözleri uzaklara, gölün de ötesine dalmıştı. ''Ne düşünüyorsun Kyle?'' Boş gözlerle ileriye bakmayı sürdürdü. ''West Point sloganını biliyor musun?'' ''Harbiyeli yalan söylemez, hile yapmaz, çalmaz ve bunları yapanları hoş görmez. Neden?'' Başını sallayıp boş boş bakmaya devam etti. ''Konuş benimle Kyle, zihnin neyle meşgul?'' Ben o duvarı yıkmak için yeniden uğraşırken derin bir nefes çekti, dumanı usulca boşalttı. Minik izmariti yere atıp parmak arası terliğiyle ezdi. ''Vazgeç kardeşim, işitmek istemeyeceğin şeyler.'' Sanki kimseye güvenemiyor gibiydi. Savaşta gördükleri onu yıktığı için artık kimseye yaklaşamıyordu. Usulca kolunu sıvazladım ama ölümcül bir hastalığa yakalanma tehlikesi varmış gibi uzaklaştı. Courtney bir çift olarak bir şey kalmadı demiş, Kyle'ın onunla artık pek konuşmadığını ve en ufak yakınlıktan bile ürktüğünü anlatmıştı. Israr ettim. ''Ama işitmek istiyorum Kyle. Sana bunları hissettirenin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Sana yardım etmeye çalışıyorum. Hepimiz yardım etmek istiyoruz.'' Bu kelimeleri o kadar çok tekrarlamıştım ki bana yıpranmış bir senaryo gibi geliyordu. Sesinde en ufak bir dalgalanma olmadan, konuşmamanın daha iyi olacağı bazı şeyler derken o boş bakışları değişmedi. ''Babamla bile mi? Senin yanındaydı ama o da yardım etmek istiyor.'' ''Yardım mı? Babam, öyle mi?'' ''Tabii ya, yardım etmek istiyor.'' Homurdandı, kısa kesti ve sımsıkı kapanmış öfkeli dudakları arasındaki yarığı o zaman gördüm. Hiç Kyle'ın yapacağı şey değildi. Bir zamanlar o, babam ve Jack ile birlikte ava ya da maçlara giderdi. Oysa Kyle geri döndüğünden beri babamla pek vakit geçirmemişti. Babam bir soru sorduğunda Kyle yanıt olarak sadece homurdanmakla yetiniyordu. Babam ördek avına çıkmayı önerdiğinde kardeşim cevap bile vermemiş, bunu Kyle'a sorduğumda bütün ömrüm boyunca yetecek kadar kan gördüm demişti. Şimdi ise ne demek istiyorsun diye sordum. Irak'ta ne yaptın Kyle, seni bu hale getiren nedir? Yaşayan bir ölü gibi göle baktı, başını usulca salladı. Gördüklerim, gördüğüm cehennemde bir durak gibiydi. Bir köy, sedir ağaçlarının yakınında katliam oldu. Başını salladı, gözlerine yaşlar dolmuştu. Sesi azalıp kayboldu, anıları çok acı veriyor olmalıydı. Ne köyü, neler gördün? Ellerinin titrediğini gördüm. Şimdi artık dudakları öfkeden yamuluyor, yeniyle gözlerini siliyordu. Bırak artık. Bir gün bunlardan bahsetmen gerekecek, bana güvenmiyor musun? Arkamızda çalışma odasının açık panjurlarının ardında babamı gördüm. Ayağa kalktı, sanki yanımıza geliyormuş gibi odasından çıkmadan önce ikimizi süzdü. Kyle onu görünce ayaklandı, muflonlu kirli eşofmanının fermuarını çekti, tek başına göl kenarına ve yollanmadan önce delici bakışlarını bana dikti. Vazgeç dedi. Gitmesini izledim. Babam okuma gözlüğünü elinde evirip çevirerek çizik dolu kelt yüzü rahatsızlıktan gergin kapının eşiğinde durdu. Beni endişelendiriyor dedi. Savaşçı tavrı yıllar geçtikçe yumuşamış, sevgi göstermede zorlanmamaya başlamıştı. Tek kelime etmeden yaklaştı ve kolunu omzuma doladı, ona yaslandım. O kadar güçlü kucakladı ki zor soluk aldım. Her şeye rağmen kucaklaması bana güven veriyordu. Babamın gücünü hissetmekten hoşlanırdım. Hep benim kahramanım olmuştu. Bir sorun yaşandı ya da bir tehlike tehdit ettiği zaman genellikle aradığım tek güvence onun salt varlığıydı. Babam her zaman hayran kaldığım insandı. Çocukken babamın beni koruyamayacağı hiçbir şey olamaz diye düşünürdüm. Ama Kyle'ın başını sarkıtmış, elleri cebinde göle doğru yürümesini, ayağıyla taşları suya tekmelemesini izlerken babamın çaresiz olduğunun farkındaydım. Kyle annesi gibi tatlım, duygularını gösterecek insanlardan değil. Onu çok seviyoruz ama bu durumu bizi öldürecek. Nasıl yardım edeceğiz? Babamın yüzündeki çizgiler gerildi. Onun için dua et, ona yakın ol. Onu sevdiğimizi, onu düşündüğümüzü bilsin. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Beni bir daha kucakladı, umutsuzlukla dönüp gitmeye davrandı. Baba, gür kaşları bir soru işareti gibi kalktı. Irak'ta Kyle'ın başından ne geçti? Tanrı bilir, o kadar çok yerde çarpışma gördük ki. İyi ama sence başından ne geçti onun? Yüzüme sanki bir yaranın kabuğunu soymuşum gibi baktı. Sana Kyle'la ilgili gerçek bir şey anlatacağım. İçimizden bir grup Felluce'de yanıp yıkılmış bir binada gözcülük yapıyor, 1,5 kilometre ötede makineli atışı altında kalmış bizim çocukları izliyoruz. Kyle'ın yanındaki asker keskin nişancı olan güçlü bir dürbüne sahip tüfeğini Kyle'a uzatıp aşağıdaki sokakları gösteriyor ve şu çocuğa bir bak diyor. Durakladı. Bizim üssün dışında her zaman gördüğümüz 7 yaşında bir kız. Güzel, koyu gözlü, hep güler yüzlü. Çoğu zaman mor bir elbise giyer. Ona çiçekçi kız deriz. Bize çiçek getirir, biz de kucaklar ve şeker veririz. Öte yandan sokak çarpışmalarında direnişçilere silah ve mühimmat taşıdığından da haberimiz var. Angajman kurallarına göre ona ateş edebiliriz ama kimse etmiyor. Kyle onu seviyor, kız da onu. Her karşılaştıklarında ellerini çakıyor, birbirlerine gülümsüyorlar. Kyle da ona fazladan şekerleme veriyor. Kyle'ın çocuklarla ne kadar iyi anlaştığını bilirsin. Onlara doğal yakınlığı var ama o gün keskin nişancı Kyle'a üzülerek yolun karşısına en az 10-12 kere gidip geldi. Adamlara dünyanın mühimmatını götürdü. ''Onlar da bizimkileri vuruyor.'' diyor. Babam içini çekti, başını salladı. ''Onu kimse vurmuyor, vuramıyoruz. Ama birkaç gün sonra Kyle aynı gözetleme yerinde ve dürbünüyle çevreyi araştırıyor. Sokakta küçük çiçekçi kızın cesedini görüyor. Kanlı cesedinin yanında tozların içinde bir sürü dolu AK şarjörü. 7 yaşında bir çocuk, vurulup öldürülmüş. ''Onu bizimkiler mi vurdu?'' Belki de çapraz ateşe yakalandı ya da bizi savaş suçlusu olarak damgalamak için kendi askerleri tarafından bilerek vuruldu. Hepsi mümkün. Hiçbir fikrim yok. Ama Kyle kızı bizim keskin nişancılardan birinin vurduğundan emindi. Ondan sonra da delirdi. Haftalar boyunca kendine gelemedi. Bana bakarken dudakları gergindi. İnsanlar sadece kardeşler takımı öyküsü dinlemek istiyor. Dipnot: kardeşler takımı, Band of Brothers, tarihçi ve biyografi yazarı Stephen Ambrose tarafından aynı adlı romanından uyarlanan İkinci Dünya Savaşı temalı 10 bölümlük televizyon dizisi serisidir. Ortak yapımcılığını Akademi ödüllü Er Ryan'ı Kurtarmak filminde beraber çalışan Steven Spielberg ve Tom Hanks üstlenmiştir. İnsanı ateşleyen kahramanlık öyküleri, sokaktaki Amerikalı askerlerimizin kötü şeyler görüp yaptığını ve vicdanlarında bu yükle de döndüklerini duymak istemiyor. Çocukların ya da yaşlıların öldürülmesinden haberdar olmak istemiyor. Aslında ruhunu paramparça eden hiçbir şey işitmek niyetinde değil. Kyle'ın çizgiyi aşmasının nedeni bu mu sence? Küçük çiçekçi kız mı? Belki, ama sonunda savaşa giren herkese hep aynı şey olur tatlım. Ne olur? Savaşa giden asker savaştan dönen askerle aynı insan değildir. Courtney 2 ay boyunca her gün Serenity Ridge'e Kyle'ı ziyarete gitti. Sonra ziyaretlerinin arası açıldı. Hayatta ne yapacağını düşünüp birkaç ay sonra içinden çıkmak isteyeceğim bir havuza atlamam şekerim. Bir yıl boyunca güzellik uzmanı eğitimi aldıktan sonra orduya katılmaya karar verdi ve babasının ordu ceza işleri soruşturma dairesi SİD'e atandı. SİD Savunma Bakanlığı'nın birinci soruşturma kurumuydu. Ordunun içinde ya da ilgili olduğu suçlarda soruşturmalardan sorumluydu. Doğrusu bu şekerim, bayılıyorum. Önüne güzel bir dosya gelsin, çözümlenecek bir gizem, bir yapboz gibi. Bir de şu üniformaya uyacak doğru dürüst topuklu ayakkabı verseler, kıyafetleri gerçekten uyarıcı bir şeye çevirirler. Courtney akıllıydı, söylenenlere göre işinde de iyiydi. Virginia'da Quantico'daki eğitimi sırasında sadece Kyle'ı görmek için sık sık Tennessee'ye, bazen geceleri 8 saatlik bir yolculuk yaparak gelmekten çekinmiyordu. Ancak askeri kariyeri başlayınca ziyaretler ayda önce 3'e, sonra da 2'ye düştü. Kyle hiç konuşmuyor, hiç tepki vermiyor Kath. İstediği zaman elini tutmama izin veriyor. Ama çoğu zaman hangi dünyada yaşıyorsa orada rahatsız edilmek istemiyormuş gibi. Ona ulaşamıyorum şekerim. Kyle'ı görmeye gittiğim zaman da çoğunlukla aynı şeyi hissediyordu. Çok arada minik, sessiz, tepki kıvılcımları çakardı. Ama çoğu zaman başı bir yandan diğerine devrilir, gözleri 1000 metre öteye dikilirdi. Bazen oradaki hareketi değil de sadece ışığı görüyormuş gibi körleşmişçesine televizyona odaklanırdı. Ben ağzındaki tükürüğü silerken orada mutlak bir suskunluk içinde otururdu. Çoğu zaman kendi kendime onu bu hale çiçekçi kızın korkunç görüntüsünün mü soktuğunu sorardım. Bilmeye imkan yoktu. Ona Irak'tan bahsetmeye, ölülerin ve sokak çarpışmalarının fotoğraflarını ya da videolarını göstermeye çalışabilirdim. Ama bana göre bu kadarı fazla riskliydi. Böylesi bir şeyin onu çok rahatsız edeceğini, yeniden intihara kalkışabileceğini geçmişte yaşadıklarımdan biliyordum. Doktorlar zihinsel algılamasının normalin %20'si olduğunu söylüyordu. Fizik tedavi görüyordu. Ama sanki Kyle bütün bunları bir trans içinde geçiriyordu. Serenity Ridge'in iki yanında meşe ağaçlarının sıralandığı araba yolundan ilerlediğim her sefer kendimi acıya doymuş hissediyordum. Her geçen metre sanki yüreğime 20 santimlik bir çivi saplanıyor gibiydi. ''Onu hala seviyorum Kath, her zaman da seveceğim.'' dedi Courtney. ''Ama bu ilişki yürütülür dersem kendimi kandırmış olurum. Bir kocadan, bir gün çocuklarım olsun isterim, bir hayat yaşamak isterim.'' Daha fazla dayanamadı, yüzünü yenine saklayıp ağlamaya başladı. Ona kızgındım. Courtney'nin Kyle'a sadık kalmasını, kendini onun tedavisine adamasını istiyordum. Ama öfkem yavaş yavaş çekildiğinde bunun hüsnü kuruntu olduğunu anladım. Böyle bir ilişkiyi ben de sürdüremezdim. Üstelik ben de yaklaşan evliliğim konusunda karışık duygular içindeydim. Jack'le Haziran ayında evlenmeyi kararlaştırmış, Kyle'ın başından geçenler nedeniyle düğünü Ağustos'a ertelemiştik. Erteleme 2 ay değil de 2 yıl bile olabilirdi. Ancak bu annemin ıstırabında veya ruhsal durumunda en ufak bir değişikliğe yol açmayacaktı. Kyle'ın durumu hem onu hem de babamı derinden etkiliyordu. Ne var ki annemin ıstırabı öfkeye dönüşecek ve babamı suçlamaya başlayacaktı. asker oldu. Kyle'ın asker olmasına, sonra da Irak'a gönderilmesine izin verdiği için. Daha da ileriye gitti. Aile DNA'mızda Kyle'ın zihnini savaş tuzağıyla çelen savaşçı genler içinde babamı suçlamaya girişti. Oysa sonunda düğün günümdeki korkunç hareketi bana aslında kendini suçladığını anlatacaktı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 57.